Podcast dinle.
Apar ekranlarından herkese günaydın değerli izleyenler. Ben Ando Özdemirgül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Haftanın son işlem günündeyiz. Gelişmelere bakacağız ve ekonomist Belgin Maviş ile birlikteyiz. Günaydın Belgin Hanım.
Günaydın Hande. İyi sabahlar olsun. Öncelikle ülkemizdeki orman yangınları da hepimize geçmiş olsun diyorum. Birçok ilde ve ilçede devam ediyor. Kısa sürede bu yangınların söndürülmesini dilerim. İçimiz yanmasın daha fazla.
Evet, aynı dileklerdeyiz. Umarız kısa sürede söndürülür. Peki başlayalım o zaman.
Başlayalım.
Nerelerle başlayacağız? Japonya ile başlayalım. Japonya işsizlik oranını takip ettik. Hemen bakalım. %2.9 oranında gerçekleşti. Sanayi üretimi de keza Japonya tarafından takip ettiğimiz bir veri. Almanya ikinci çeyrek büyüme ve Türkiye'ye geldiğimizde ikinci çeyrek turizm gelirleri. Bakalım ikinci çeyrekte 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2019'u hatırladığımızda ikinci çeyrekte 8 milyar dolardı. Ve Türkiye dış ticaret dengesi de yine keza takip ettiklerimizde dış ticaret açığı Haziran ayında 2.9 milyar dolar beklenti dahilinde gelen bir veri karşımıza çıkmış oluyor Belgin Hanım. Şimdi yorumlarınızı değerlendirmenizi alacağım. Euro bölgesine geçelim. İkinci çeyrek büyüme verisi, enflasyon oranı, keza işsizlik oranı da bugün Türkiye saatiyle saat 12'de takip edeceğiz. Ve ABD'ye geldiğimizde ise orada da tüketim harcamaları, kişisel tüketim harcamaları ve Michigan tüketici endeksi de. Orman yangını ile ilgili bir açıklama var efendim. Hemen izleyelim.
Burada da iyiye doğru gidiş var. Osmaniye hakeza öyle. Antalya şu an bu bölgede, Manavgat bölgesinde bir hocalar tarafında tüten odaklarımız var. Ayrıca bir de Gündoğdu'da sarp ve kayalık alanda devam eden bir yangın var. Etrafları çevrili olmadığı için kontrol altında demiyoruz. Mersin'de, Aydıncık'ta bir miktar iyiye doğru gidiş var. Silifke daha iyi durumda. Kayseri ve Muğla'da da iyiye doğru gidişler var. Muğla'da yani Marmaris'teki yangında ufak hasarlar var. Ancak yerleşim yerlerinde şu anda bir tehdit yok. Denize doğru ilerleyen ama yerleşim yeri olmayan bir yangın var. Orada da ekiplerimiz kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm bu yangınlara 3 uçak, 9 tane insansız hava aracı, 1 tane insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, o da şu an Antalya Manavgat bölgesinde, sizlerle görsellerini paylaşmadık henüz. 38 helikopter, 680 arazöz, 55 iş makinesi ve tüm kamu kurumlarından 4000'in üzerinde personelle bu mücadelelerimizi devam ediyoruz. Maalesef 3 Antalya'da, 1 de Muğla'da kaybımız var. Tekrar kayıplarımız için onlara rahmet diliyoruz. Buradan cenaze namazlarına da bakanlarımızla beraber cenaze namazlarına da katılıyor olacağız. Hava şartlarını tekrar etmeye gerek yok. Nemin çok düşük olduğu, 40 derecenin üstünde sıcaklıklar. Ve salı gününe kadar da bunların devamı bekleniyor. Buradan sizler vasıtasıyla yine vatandaşlarımızı, tüm milletimizi uyarmış olalım. Ormanlık alanların yanından geçerken, ormanlık alanları kullanırken çok çok dikkatli olalım. Bugünler özellikle nemin yükseleceği zamana kadar bugünler son derece yangınlar için hassas günler. Genel bir bilgi vermek istiyorum. Temmuz'daki yangınlarla alakalı. Diğer ülkelerde neler oluyor? Gelişmiş ülkelerde neler oluyor? Kanada'da Temmuz ayında 1 milyon 250 bin hektar alan yandı. Tekrar ediyorum, 1 milyon 250 bin hektar. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların hepsinin toplamı 20 bin hektardır. 3000'in üzerinde yangın vardır. 20 bin hektardır. Kanada'da sadece bir ayda 1 milyon 250 bin hektar. Rusya'da Temmuz ayında yine 1 milyonun üzerinde, 1 milyon hektarın üzerinde 1 milyon 88 bin hektar alan yandı. Amerika'da, Kaliforniya'da devam eden yangınlar var. Temmuz ayında 94 bin hektar alan yandı. Avustralya'yı hepimiz hatırlıyoruz. 6 ay boyunca yanan yangınlar ve yangınlardan kaçamadıkları için vurulmak durumunda kalan hayvanları hepimiz hatırlıyoruz. Yani bu işin herhangi bir gelişmişlikle veya batı medeniyeti olmasıyla veya başka bir şeyle alakası yok. Bu işin organizasyonla alakası var. Bu anlamda da ben Orman Teşkilatımıza tekrar teşekkür ediyorum. 180 yıllık köklü bir geçmişi olan teşkilat. Nevi şahsına münasır ve dünyada pek benzeri olmayan bir örgütlenmesi olan teşkilat olduğu için biz başta insan kaynağımız olmak üzere. Ama tabii ki belirlenen son teknolojileri insanımızın sürekli eğitimiyle bu konuda Allah'a bin şükür dünyanın en başarılı birkaç teşkilatı arasındayız. Maalesef tabii yangınlardan hemen sonra veya yangınlar sürerken bunları istismar etmek maksadıyla imara açılma söylemleri her zaman konuşuluyor. Her zaman tekrar ettiğimiz gibi anayasanın 169. maddesi orman alanlara daraltılamaz, imara konu edilemez, başka bir şeye konu edilemez. Bunlarla ilgili istisnalar vardır. İstisnalar devlet kurumlarınadır. Turizmle ilgili istisnalar vardır. Eğer turizmle ilgili bir tesis yapılacaksa zaten 40 yıldır rahmetli Özal'dan beri bunun şekil ve şartları bellidir. Ormanların yakılmasına ihtiyaç yoktur. Bu anlamda bunu da tekrar hatırlatmış olalım. Bu konuyu da rica ediyorum. Lütfen istismar etmeyelim. Burada bu bölgede tabii ki maalesef telef olan hayvanlarımız var. Bunların imhasının yapılması gerekiyor. Bir yandan tarım sigortaları, Tarsim Genel Müdürümüz bölgede 1300 seramız sigortalı, 1600 hayvanımız sigortalı. Burada zarar gören vatandaşlarımıza Bağkur, SGK, Ziraat ve Tarım Kredi Borçları ve Tarsim borçlarına hem erteleme hem de kredi borçlarının ertelemesini sağlıyor olacağız. Maalesef tabii sadece ağaçları kaybetmiyoruz. Yaban hayatında da kayıplarımız var. Bu son derece bizim için de üzüntü verici. Şu an elimde daha güncel olan tarımsal hasarlar var. 22 sera, 650 dekar. Bunlar muz serası. 15 tane sebze seramız var. O da 120 dekar. 320 büyükbaş, 3000 küçükbaş, 15.000 dekar zeytin, defne ve vesaire ağaç lık alan kaybı ve 360 kovan kaybımız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Başta afet koordinasyonunda bakanlığımız da bu konuda bu kayıplarla ilgili vatandaşlarımız gönülleri rahat, kalpleri serin olsun. Bu kayıplarla ilgili de bakanlığımız önemli bir destek açıklayacağız. 15 tır kadar bir yem dağıtılması söz konusu olacak. Bunu da bugün yarın vatandaşlarımıza dağıtıyor olacağız. 50 kadar teknik personelle de hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Bana göre bugünler birlik ve beraberliğimizi koruma günüdür. Teşkilatımızın moralini yükseltme günüdür. Teşkilatımıza moral vermemiz lazım. Orman teşkilatımız ordudan ve polisten sonra Türkiye'de en çok şehit veren kurumdur. Bu anlamda her gün bu meselelerin bir yandan çok önemli orman yangınlarıyla uğraşırken teşkilatımız bu meseleler üzerinden istismar edilmesi teşkilatımızın motivasyonunu bozabilir. Bu anlamda da benim herkesten ricam, bugünler milli birlik, milli beraberlik günleridir. Biz burada Antalya'da da örnek bir çalışma sergiliyoruz. Büyükşehir Belediye'miz, diğer belediyelerimizle beraber bu örnek çalışmanın da tüm Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Yangınların sebebiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar sosyal medyada dolaşıyor maalesef. Tabii ki şu an için yangınların sebebiyle ilgili başından beri söylediğim şeyin aynısını tekrar ederek devam edeceğim. Adli merciler ve kolluk kuvvetleri bu konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bu konuyla alakalı önemli bulgulara rastlandığı anda bakanlığımız veya ilgili bakanlıklar tarafından bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılır. Tabii ki yanan alanlar ne olacak kısmı, hemen ilk yağmurlarla beraber ağaçlandırma yapılacak yanan alanlarda. Bu da Ekim ayının sonları, Kasım ayının başlarına denk gelir. Bizim Geleceğe Nefes kampanyamızı biliyorsunuz, Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasıdır. Bu kampanyanın devamı kapsamında da Orman Teşkilatımıza, vatandaşlarımızdan da ağaç ve fidan bağışı talebi geliyor. Bu taleplerin de orada karşılamamız mümkün olabilir diye düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan benim ricam resmi açıklamalara itibar etmeleri, bilgi kirliliğine yol açan konularda sosyal medyadan ve diğer konulardan, diğer kanallardan gelen bilgileri teyit etmeden bu konularla ilgili yorumda bulunmamaları, paylaşmamalarını özellikle rica ediyorum. Sebebi bu elim olay üzerinden istismar yaratmak isteyenler maalesef oluyor. Ben tekrar özellikle şehitlerimiz için tekrar tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gün boyu gene buradayız. Tüm yangınlarımızı buradan yangın kontrol merkezimizden izliyoruz. Kontrol etmeye devam ediyoruz. Gün boyu yangınlarla ilgili gelişmeler oldukça çok kısa paylaşımlarla sizlerle paylaşabiliriz. Akabinde de inşallah kontrol altına aldığımızda da tekrar inşallah karşınıza geçeriz diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Sonra sorsanız soruları olur mu?
Arkadaşlar soruları sorun. Sayın Bakan buyurun siz devam edin.
En son soru cevap kısmında
olur. Soru cevapta olma. Evet.
Uzak kalmasın efendim. Şöyle tamam. Alacağım.
Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ediyoruz.
Çok değerli basın mensupları. Tüm birimlerle, bakanlıklarımızla beraber bir taraftan yangın söndürme çalışması, diğer taraftan vatandaşlarımıza yapılacak yardımların çalışmasını yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 3 bakan olarak dün buradaydık. Bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey de aramızda. Kültür ve Turizm Bakanımız G20 toplantıları için İtalya'ya gittiğinden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Serdar Çam da aynı şekilde geldi. Ve İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Ersoy dün buradaydı. O Marmaris tarafına, Muğla tarafına gitti. Ve İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı Bey de bugün aramızda. Milletvekillerimiz burada. Dün ve bu sabah koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Dün akşamki toplantımıza bakanlıklarımızın yanı sıra valiliğimiz, kaymakamlarımız, AFAD, Orman Genel Müdürlüğümüz, aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi, Telekom gibi, elektrik gibi kurumlarımız ve diğer ilgili kurumlarımızın temsilcileri katıldı. Ve önümüzdeki süreçte gerek Manavgat, gerek Antalya ve Türkiye'de özellikle de biz burada Antalya, Manavgat ve Antalya'da yangından hasar gören veya etkilenen vatandaşlarımıza neler yapabiliriz'i değerlendirdik. Ve yangından 42 mahallenin etkilendiğini arkadaşlarımızla birlikte tespit ettik. 27 mahalle tahliye edildi. 15 mahallede kısmen etkilendi. Ve valiliğimiz bünyesinde tüm bu mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza tüm ihtiyaçlarını ulaştırmak için.
Evet efendim, 6 şehirde 20 noktada yangın devam ediyor. Açıklamaları da evet, takip ettik. Sayın Pakdemirli'nin önce açıklaması vardı. Mücadele devam ediyor dedi. Vefat eden vatandaşlarımız da var maalesef. Biz de Allah'tan rahmet dileyelim. Bir yandan da mücadele devam ediyor. Çalışmalar var. 71 yangının 51'inin kontrol altına alındığı söylendi bu arada. Sayın Pakdemirli açıkladı. Var mı evet, Belgin Hanım?
Yani nem oranının çok düşük olması yangın ihtimalini artırıyor. O bölgelerdeki işte can kayıpları hem şehitlerimiz anlamında hem de o bölgedeki canlılar anlamında, hayvanlarımız anlamında hepsine ve sahiplerine başsağlığı diliyoruz tabii ki.
Peki. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Öyleyse veriler demiştik. ABD'de kalmıştık. ABD kişisel tüketim harcamaları ve Michigan tüketici endeksi takibimizde olacak. Veriler keza Almanya, Türkiye, Euro bölgesi ve Japonya'yı da aktarmıştık Belgin Hanım. Evet. Buyurun başlayalım.
Şöyle bir baktığımızda bugün içeride biraz önce senin de aktarmış olduğun gibi Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler ve bununla birlikte turizm gelirleri yıllık bazda açıklanması bekleniyor. Ve dolayısıyla burada baktığımızda ikinci çeyrek çeyrekte önceki rakam %40.2'lik bir azalıştı. Ve tabii burada tam kapanmaların etkisi vardı. Bununla birlikte bugün yine hazinenin itfa ve borçlanma programları da var. Bunları da takip edeceğiz. Ama yurt dışında özellikle Fed'in toplantısı sonrasında gerek tahvil alımında, gerekse faizler konusunda, gerekse teşvikler konusunda herhangi bir azaltma noktasında olmadıklarını, hatta faizler artımının oldukça uzağında olduğunu söylemesi sonrasında küresel bazı piyasalar Amerika'daki büyüme rakamlarına göz çevirdi. Aslında bence Fed'in bu kararında büyümenin istenilen noktada olmaması da etkiliydi. Çünkü onlara datalar önceden geliyor. Ve dün büyüme rakamları açıklandı. Bu küresel bazda bir karışıklığı beraberinde getirdiyse de kısa süreli oynaklık yerini alıcılı seyre bıraktı. İçeride ise enflasyon raporumuzu takip ettik. Yılın 3. enflasyon raporunda Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarında önemli revizeler vardı. Bununla birlikte yılın 3. çeyreğinden itibaren enflasyonist baskılarda azalma olacağı noktasında açıklamaları vardı. Tüm bu gelişmelere baktığımızda Türkiye dış ticaret dengesi, ihracat ağırlıklı büyüme, gelen verilere baktığımızda ihracatta önemli artışlar %40'a varan artış oranı oldukça önemli. Demek ki Türkiye bu karantina sürecini çalışarak, üreterek geçirmiş. Bunu da zaten dün de ifade etmiştik. Sanayi tarafında, sanayi endeksi tarafındaki fiyatlamalarda görmeye devam edeceğiz.
Peki başlayalım. Öyleyse Borsa İstanbul BIST 100 endeksine bakacağız. Hemen haftanın son işlem günündeyiz ve 1386 puanda. Dün 1392 puandan günü kapatmıştı. Alıcılı bir seyir vardı. Özellikle yayında da dün Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarını takip ettik. Bugüne baktığımızda %0,34 oranında satıcılı bir seyir var. 1391 yukarıda, 1383 aşağıda. Belgin Hanım, hangi gelişmeleri takip ediyoruz son günde?
Dün dikkat çektiğimiz iki seviye vardı. 1390-1396. 1396 açılırsa yeniden yükseliş bandı için hareket başlar demiştik. Dün 1390 seviyesinde, 91 seviyesinde kapanış son derece olumluydu. Ve bununla birlikte baktığımızda özellikle dün Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamalar ve o açıklamalar esnasında gelen sorular içerisinde TL mevduatlara stopaj indiriminin devam edip etmeyeceği konusu vardı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Elvan da bu konuda görüştüklerini belirtmişti. Günün ikinci yarısında da gerek KDV, Eylül sonuna kadar KDV indirimi, gerekse TL mevduatlardaki stopaj indiriminin yine Eylül sonuna kadar devam edeceği Sayın Elvan tarafından açıklanması TL varlık fiyatlamalarını olumlu etkiledi. Özellikle dolar TL'de 8.40 seviyesine dikkat çekmiştik. Bu önemli bir destek noktası. Bunun altına sarkması biraz zaman alabilir. Bunun için bir takım gelişmeler gerekiyor diye. Bugün BIST 100'deki satıcılı seyrin başlıca nedeni dün piyasada alış ağırlıklı olmasıydı. Yatırımcılar çok daha temkinlilerdi ama gelişmelerin pozitif olması ve fiyatlamalar yaklaşık olarak şöyle bir baktığımızda dün özellikle endekste 91 hisse prim yaptı, 8 hisse geriledi. Yani BIST 100 endeksine dahil olan. Bu da şu anlama geliyor. Bankalar ve holdingler ağırlıklı bir yükseliş vardı ki zaten bizim dün sabahki beklentimiz de bu yöndeydi. Akbank'ın bilançosu sonrasında Garanti Bankası'nın bilançosu geldi. Detaylı ve güzel bir bilanço geldi. Ve bununla birlikte yatırım kuruluşlarının özellikle bankacılık sektörüne ilişkin fiyatlamalarını uzun vade al önerilerini koruduklarını görüyoruz bunların sonucunda. Tüm bunlar BIST 100'e genel anlamda yükseliş için güç vermeye devam ediyor. Özellikle de dün Garanti Bankası, Kardemir, Ereğli, Türk Hava Yolları ve Aselsan. Özellikle Aselsan'a dikkat çekmek istiyorum. Aselsan uzunca süredir yatırımcının elinde yüksek maliyetli olan ve bölünmelerden, temettü ödemelerinden bu yana da çok fazla hareket etmeyen bir hisse. Hissedeki hareketliğin de endekse güç verdiğini söylemeliyiz. Yani Ereğli Demir Çelik, Kardemir, Türk Hava Yolları, Pegasus desteklerinden sonra şimdi Aselsan ve Petkim'in de öne çıktığını görüyoruz. Bu anlamda BIST 100'de kısacası orta vadeli trend 1420. Yani yeniden yükselişe dönebileceğimiz seviye 1420'nin aşılması. Biz neredeyiz? 1387. Geri çekilme olursa desteğimiz nerede? 1365'te. Ama bugün özellikle biz bugünkü kapanışta şöyle notlarımdan da hemen belirtmek istiyorum. Kapanışımız son derece önemli. Eğer biz bugün 1390 seviyesine kapanırsak önümüzdeki hafta 1420'ye doğru yolculuğumuza devam edebiliriz. Bankacılık sektörü ve holdinglerin desteğiyle geri çekilmelerde 1365, 1370, 1365 destekler yukarı yönlü harekette. Bugünün özelinde 1390, 1396 bandında hareketler. 1400 kapatır mı? Burada yurt dışındaki piyasalardaki gelişmeler önemli ve tabii ki içeride özellikle bu yangınlar moralleri bozmuyor değil.
Evet, 1390'a önemsediniz. Şimdi 1390'a aşarsa önümüzdeki hafta biraz daha yukarı yönlü evet. hareketi bekliyoruz dediniz. Bankacılık tarafından az önce bahsettik ki bakalım bankacılık ne kadar destekliyor son işlem gününde ki yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Hı hı. %0,29 oranında 1192'den 1200'e kadar da çıkmış şu anki seviye. Gün içi en yüksek seviyesindeyiz.
1200 korunmak kaydıyla ki zaten bu noktaya işaret ediyorduk sürekli hafta başından beri. Yeniden trende dönüşü için sinyal. Ama yükselişe yeniden start verebilmesi için de 1250 hedefimiz. Kısa vadeli hedef değerimiz. Dün bankacılık endeksi 1197 kapatmıştı. Seans sonunda gelen realizasyonlarla birlikte. Bugün Garanti Bankası'nın gelen bilançosu sonrasında bankacılık sektöründe hareketleri görüyoruz. Haftalık bazda bankacılık endeksi %0,81 değer kazanmış. Ve yaklaşık olarak %60'larda ya da 50'ler seviyesinde iskontolu olduğunu düşünecek olursak, orta vadeli portföyler için bankacılık hisselerinin 3. çeyrek bilançolarının 2. çeyrekten daha iyi gelebilme ihtimaliyle birlikte fiyatlamaların ilk etapta 1220, 1225 ve yukarıda 1245-1250 bandına doğru görebiliriz. Son derece iskontolu ve her gelen yeni bilanço endekse güç vermeye devam edecek.
Peki hemen geçelim sınai tarafına. Sınai'ye bakacağız. Son işlem günündeki performansı nasıl? %0,31 şimdi bankacılık tarafının tam tersi yine aynı evet. şekilde. %0,31 satış görüyoruz. 2526 puanda ki 2534'ü de gören bir sınai tarafı karşımıza
Doğru.
çıkıyor.
Dünkü kapanış 2534. Dünkü kapanışın altındayız. Dün zaten endekse güç veren sanayi tarafındaki alışlarla güne başlıyor olmamızdı. Ve sonrasında bu banka ve holdingler tarafına da yayıldı. Ve savunma sanayi hisselerinde de yine aynı şekilde demir çelik ve savunma sanayinde de gördük. Özellikle Kardemir'le ilgili basına çıkan haberler, Bakan Bey'in Kardemir'i ziyaret etmesi gibi haber akışlarıyla birlikte zaten hissede Kardemir A, D ve B tertip hisselerdeki hareketlilikte endekse bir güç verdi sanayi tarafında. Bununla birlikte yukarı yönlü hareketlenmelerde hani de bugün biz 2530 ve üzerinde bir kapanış gerçekleştirirsek bir önümüzdeki hafta için pozitif olur, eksi kapatsa dahi. İkincisi ise gelecek olan bilançolar öncesinde endeks güç kazanır ve BIST 100'e de destek verir. Geri çekilmelerde ise 2520 ve aşağısında 2515 önemli destekler, ara destekler.
Peki. Hemen Viyop tarafına kısaca bir bakalım. Sonrasında hisselere geçeriz. Hemen hisseler tarafına başlamadan önce vadeli tarafa bakalım. Hı hı. 1460'dan 1524'e kadar çıkmış. 1516 şu an evet. için Mergin Hanım.
Temmuz vade sonu yaklaşıyor. Temmuz ayının sonu itibariyle. Ağustos vadelilerde ise şu anda ekranımızda gördüğümüz orta vadeli trend noktamız 1530. Demek ki bizim 1501 hedefimiz var. Bunun aşağısındayız ama buraya yakalayabilmemiz an meselesi. Çünkü 1515'teyiz. Ve bu anlamda baktığımızda özellikle Ağustos vadeli kontratlarda 1450 destek bölgesi olarak çalışmaya devam ettiği sürece yukarı yönlü hareketlerde biz özellikle 1537 direncini test edebiliriz. Bugün mümkün mü? Biraz zor ama imkansız değil. Ve bununla birlikte hedef noktamız ise 1530-1550. Bugünkü desteklere baktığımızda 1470 ilk desteğimiz, ikinci desteğimiz de ben 1430 seviyesinde görüyorum Hande. Genel eğilim itibariyle ayın son işlem günleri olduğu için 30-31 vade bitimi itibariyle de hisse ve kontrat tarafında biraz satışlar olacaktır Temmuz vade açısından.
Peki hisselere geçelim hemen. Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret'le başlayacağız. Haber akışında aktaralım. Şirketle Mikamak Yol, İçtaş, Kalyon, Astur, Adi ortakları arasında Kirazlı Alkalı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri Yeraltı Aktarım Merkezi ve Depo Alan Projesi kapsamında beton üretim, tedarik ve nakliye işlerini içeren sözleşme imzalandığı açıklanmış. Satış görüyoruz. 1,5'a yakın. 1,49. 5,30 fiyat karşımıza çıkıyor. Son bir aya da baktığımızda 5,62'yi de görmüş ve 4,84 ise aşağıdaki fiyatı.
Yeni halka arzlardan biri yakın zaman içerisinde. Temmuz ayında 5,62 seviyesinden 4,84'lere kadar gerilediğini gördük. Buradan yukarı yönlü hareketlenmelerle Temmuz'un ikinci yarısında yükseliş vardı. Hissede kısa süreli realizasyonlar devam edebilir. Burada önemli olan seviye 5-20 seviyesinin korunması. Bu seviye korundukça yukarı yönlü hareketlerde bir kez daha 5-40-5-60 denenebilir. Ama biraz daha satıcılı görünüm devam edecek gibi gözükmekte.
Peki, yeni halka arzlardan bir tanesi, üstüne gerçi çok halka arz geldi ama yine de yeni sayılır, Kua Granit. Evet. Hemen bakalım. 500 milyon Türk lirası kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan SPK tarafından onaylandı. Başvurusu ABD'de seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından olan Daltile firmasıyla şirket uzun süreli tedarik anlaşması imzaladığını açıklamış. Bakalım, 1.35'lik bir satış görüyoruz. 26.30 fiyat karşımızda. 1 Temmuz'da 1.27-1.22 fiyatını görmüş Belgin Hanım. 24.04'te aşağıda gördüğü fiyat.
Kua Granit zaten grafiği de ilginç. Yeni halka arzlardan ismini telaffuz etmekte zorlandığım bir his olmasına rağmen performansı iyiydi. 20 liralardan 24 liralara geri çekilmesi sonrasında yatay bir bant içerisinde uzunca süre sessiz kaldığını görüyoruz. Haber akışıyla biraz desteklenecek. Bu haberin etkisi, aslında haber pozitif, bu haberin etkisi bugün itibariyle hissede çok fiyatlanmış değil. Çünkü onun öncesinde zaten bir fiyatlama olmuş. Şu anda bunun realizasyonu var. Geri çekilmelerde 26-26-15 bandından yeniden güç kazanabilir.
Son dönemde tüm dünya salgından sel felaketine, depremden yangınlara, birçok doğal afetle adeta imtihan ediliyor. Ve maalesef ülkemiz de bu musibetlerden etkileniyor. Biz hükümet olarak her konuda olduğu gibi bu konularda da vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Meydana gelen bu felaketlerin yaralarının sarılması ve sonrasındaki olumsuz etkilerin giderilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Salgın döneminde vatandaşlarımıza ve işletmelerimize sağladığımız destekler zaten hepinizin malumu. Türkiye bu dönemde hem kendi insanına sağladığı desteklerle hem de dünyanın dört bir yanına yaptığı yardımlarla adeta dünyada örnek gösterilen ülkelerden bir tanesi oldu. Malumunuz geçen hafta Karadeniz bölgesinde bir sel felaketi yaşadık ve bu süreçte de tüm kurumlarımız üzerine düşen görevi en iyi biçimde yapmak için gayret gösterdiler. Vatandaşlarımızın yanında oldular. Biliyorsunuz o günden beri bölgede olan bakan arkadaşlarımız var. Sadece bu selle ilgili ne yapabiliriz, nasıl koordinasyonu daha iyi sağlarız diye. Aynı şekilde şu anda yangınla mücadelede de bütün bakan arkadaşlarımız görevlerinin başında bu süreçleri birebir takip ediyorlar. İşte biz de bakanlık olarak bu sel felaketiyle ilgili tabii ki biz üzerimize düşenleri yapmak için gayret gösteriyoruz. Biz neler yapacağız? Burada da bu vesileyle ondan da bahsetmek istiyorum. Artvin, Rize ve Düzce illerimizde selden etkilenen esnafımıza ve işletmelerimize biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak destek olacak. KOSGEB vasıtasıyla bu işletmelerimize ilk yılı geri ödemesiz 3 yıllık tamamen faizsiz acil destek kredisi vereceğiz. Bunun da duyurusunu ben buradan Osman elinden yapmış olayım. Tabii burada teminat sıkıntısı çeken işletmelerimiz olursa onları da KGF ile desteklemiş olacak. Devletimiz tüm imkanlarıyla sel ve yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya devam edecek. Değerli katılımcılar, tabii hava sıcak. Daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Geleneksel kültürümüzün beşiği diyebileceğimiz Bilecik'in gerçekten potansiyeli çok fazla. Burası bir tarih şehri, burası bir kültür şehri, burası bir tarım şehri, burası bir sanayi şehri. Ve biz bu alanların tamamıyla ilgili biliyorsunuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bölgesel kalkınma çerçevesinde bir takım faaliyetler yürütüyoruz. Ama en önemli faaliyetlerimiz elbette sanayi alanında. Biz şehrimizdeki yeni sanayi alanı ihtiyaçlarını elbette yereldeki paydaşlarımızın bizi yönlendirmesiyle gereğini yapacağız. Burada nerede ihtiyaç varsa, genişleme imkanı varsa biz orada genişlemenin önünü açacağız. Osmaneli OSB'de uzun yıllardır devam eden parsellerle ilgili bir sıkıntı vardı. Onları hamdolsun çözmüş olduk. Şu anda orada yatırımlar devam ediyor. Akgün Seramik'le bugün görüşeceğiz. Onların da bir an önce yatırımlarını başlatmaları için inşallah onlara da baskımızı yapacağız. Ama burada önümüzdeki dönemde sanayinin ihtiyaçlarını giderecek şekilde bu şehrin önünü açmış olacağız ki burada daha fazla istihdam olsun. Burada katma değer üreten firmalar gelip burada işlemlerini yapabilsinler. Başkanımızın tabii bir talebi oldu. Soğuk hava deposuyla ilgili. İnşallah biz bunu destekleme noktasında bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Ama bir ufak ekleme yapayım. Madem soğuk hava deposu yapacağız, Osmaneli gibi bir yere geleceğin teknolojisini yakalamak yarışır. Mutlaka güneş paneli olan, kendi enerjisini üreten bir projeyi hayata geçirelim. İnşallah onu da başarırsak bu şehre katkımız olmuş olur. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, lafı daha fazla uzatmayacağım. Gerçekten güzel bir projenin bizzat yerinde açılışını yapıyoruz. İnşallah biz bu şehre kazandıracağımız şeylerin sadece örneklerinden bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Çok daha iyilerine Bilecik'imiz layık, Osmaneli'miz layık. Biz onları da inşallah bu şehirlere kazandıracağız diyoruz. Bu projelerde katkısı olan başta kalkınma ajansımız olmak üzere, yararlanıcı kuruluşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.
Podcast dinle.